Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Aslında yarım saat boyunca uzaklara bakmalı, gıcık sanat filmi tadında bir giriş düşünmüştüm. Ancak gerçek yüzümü göstermeye karar verdim. Biliyorsunuz buralı değilim ama kainat güzelleri hep dünyadan çıkınca yerleşmeye karar verdim. Önce derin bir nefes alıyoruz lazım olacak. Yeter dedim.
Atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun.
Artık kararımı verdim.
Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım.
Yeni işim şaşırtacak sizi.
İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği.
İşte sonbahar geldi, ekonomi için beklenen kritik günlere girildi. Bu hikayenin mutlu sonla bitmeyeceği aşikar. Gökten 3 elma düşse emin olun hepsini kendileri kapar. Prenses kurbağayı sabaha kadar öpse ekonomiden yine prens çıkmaz mevcut yönetimle. Bakalım ne var menüde? Önce biraz Amerika'nın dünyayı etkileyecek kararı. Sonrasında kekik yatağında IMF parası. Tütsülenmiş yabancının dolar Türk lirası karşısında yılı 9.25'te kapatacak iddiası. Yanında meze olarak doların rotası. Tabii ki kapanış tatlısı yine kredi garanti fonunu sokup günü kurtarma çabaları. Başlayalım mı? Amerika'da birçok merkez bankası var. Toplanıp birlikte karar alıyorlar. E malum pandemi de sürüyor. Bu sebeple bu sefer Jackson Hole'da sanal olarak toplandılar. Dünya piyasalarına mesajlar yolladılar. Neydi bunun önemi? İki sorunun cevabı. Amerika varlık alımlarını bir anlamda piyasaya para sürmeyi bırakacak mı? İki, faizleri arttıracak mı? Haçlı seferlerine çıkarken haçı evde unutmuşlar gibi daha önce dile getirilenlerin birebir aynısını söylediler. Çıkan sonuca göre parasal genişlemeyi süreç içerisinde sonlandırma kararı aldılar. Faiz arttırmıysa uzun hikaye. Kısa vadede hiç bekleme gelmez dediler. Aslında bu durum Türkiye için oldukça olumlu. Amerika'nın faiz yükseltim kararı tatsız bir sürecin başlangıcı olurdu. İçin için ortamın hoş olmadığını, bir balonun yaratıldığını herkes biliyor ama ne diyecekler ki? Klasik düşünce tarzı. Belli ki ortamda bir yanlışlık var. Ama panik etmek de istemiyorlar. Demek ki trenden inmek gerek. Dur, zamanlamasını ayarlarım. Biraz daha gideyim, sonrasında ineyim. İşte bütün yatırımcılar şu anda bu bakıştalar. Ama ilk baştaki coşku yavaş yavaş sönümlenecek ve suyunu salmaya başlayacak. Bakıyorsun trenin kapısının önü kalabalıklaşmış. Hareketlenmeler başlamış. Trenden inen sayısında artış var. İşte o zaman genelde panik başlar. Burada uygulayacağımız strateji piyasalarda trafiğe kalma. Normal şartlarda Amerika %5.4 oranında enflasyonu faiz arttırımı yapmadan seyredebilir mi? Ya tabii seyreder. İşine geliyor, faturayı dünyaya kesiyor. Size şöyle anlatayım. Türkiye'de bankalarda 260 milyar dolar karşılığında döviz mevduatı var. Hadi bunun 60 milyar dolarlık kısmı euro, sterlin, ıvır kıvır cinsinden olsun. Kalan 200 milyar dolarsa popüler dolar cinsinden. Enflasyon ne yapar? Paranın alım gücünü azaltır. Misal elindeki 100 lirayla geçen yıl 125 yumurta alabiliyorken bu yıl 95 yumurta alabiliyorsan nerede 35 yumurta? Enflasyon kırdı, omlet yapıp yedi. Ha işte bu Amerika'da da öyle. Geçen yıl 100 dolara 1000 yumurta alabiliyorken bu yıl aynı parayla 950 yumurta alabiliyorsun. Şimdi Türkiye mevduatlarında 200 milyar dolar tutuyor ya. İşte geçen yıl biz bu parayla Amerika'dan 200 milyar dolarlık mal alabilirdik. E yıllık %5.4 enflasyonu uygularsak bugün geçen yılın 200 milyar dolarıyla yaklaşık 189 milyar dolarlık mal alabileceğiz. Neden? Faiz olmayınca para eridi. Amerika gizliden Türkiye'ye 11 milyar dolar vergi kesti. Sadece Türkiye'de değil. Dünya Merkez Bankası rezervlerinin %65'i dolar cinsinden. Bir de oradan hesaplasana. Elinde dolar tutan herkesin alım gücü yine eridi. Aslına bakarsanız Amerika bu süreyi ne kadar uzun tutarsa onlar için o kadar iyi. Diğer yandan Amerika'da borsaları düşürmek siyasi başarısızlık sayılır. Adamlar rekor üstüne rekor kırarken buna çomak sokmak tepki yaratır. E ama faizlerin yükseltilmesi borsaları düşürür. O zaman pek yanaşılmamalıdır. Bu sebeple Amerikan Merkez Bankası Başkanı Powell'a dediler ki kardeş biz seni ikinci dönemde seçmeyi düşünüyoruz. Yap bir güzellik, anlıyorsun değil mi? Anladı tabii. Bahanesi de hazır. Bu virüsün delta varyantı fena. Yine ekonomide çok hızlı bir kapanma veya yavaşlama olursa bu sebeple arttırdığımız faizi tekrar mı düşüreceğiz? Yalama oldu artık, vida boşa döner. Daha da tehlikelisi, hızlı bir faiz arttırım süreci dünyada çok büyük şirketleri ve ülkeleri zora sokar. Negatif faizde yatan para toplam 16,5 trilyon dolar. Yani bu miktarda para bugün 100 doları verip gelecekte 99 dolar almaya razı. Verilen bir mesaj basit. Bana yatırdığın para için faiz vermem. Üstüne de para alırım. Bu parayı bana yatıracağına git kredi ver. Bankalarda mecburen risk alıp normalde kredi vermeyecekleri şirketleri paraya boğuyorlar. Ne bankalar para kazanabiliyor, ne şirketler beynini doğrultabiliyor. Kağıt üstünde işler yürüyüp gidiyor. Hızlı faiz arttırılırsa ne olacak? Bu 16,5 trilyon dolarlık negatif faizli tahvili kime, hangi getiri karşılığında satacak? Çok tehlikeli oyun oynuyorlar. Yanardağ ağzında çöp şiş yapıyorlar. Gelişmiş ülkelerin klasik enflasyon hedefi %2'dir. Geçici yükseliş falan diyorlar ama Amerika'da bu saatten sonra enflasyonun %2'ye düşmesi çok zor. Peki bunu ben biliyorum, onlar bilmiyorlar mı? Bakın söylüyorum, dünya piyasaları çok uzun bir süre için ters mehter formasyonuna girmek üzere. Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Peki ya Türkiye? Vallahi negatif faizmiş, sıfır faizmiş, parasal genişlememiş. Bize gelen giden bir bardak su veren çıkmadı. 40 derece sıcakta güneşin altında bekliyoruz hala. Merkez Bankası rezervine bakıyoruz. Nette eksi 41 milyar 250 milyon dolarda. Neyse ki yıllardır bizden borç istiyor, verin dedim arkadaşlara dediğimiz IMF'den 6.4 milyar dolar para geldi. Son zamanların en iyi haberi. Öyle alelacele geri ödeme yükümlülüğü de yok. Havadan para. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kendisi evdeki vazo kıvamında. IMF'nin para birimi SDR cinsinden olduğu için SDR, gidip de bakkalda harcayamıyorsun. Ha, gidip sıkışırsan dolara çevirip harcarsın ama bu sefer de el alem ne düşünür? Bak, evdeki vazoyu satıyorlar, durumları hiç iyi değil der. Borç da vermez. Çin'den, Katar'dan, Kore'den aldığımız swaplar zaten hikaye. Dolar cinsi olmadıktan sonra makyajlamak için tutuyoruz biz onları. Bunu ben biliyorum da yabancı yatırımcı bilmiyor mu? Amerikan bankası Wells Fargo, ki oldukça büyüktür, Big in America, ta oradan bize rapor geçirmiş. Daha yeni Ağustos 2021 tarihli. Son kullanım tarihi 2022. Diyor ki Uluslararası Para Fonu'ndan, burada IMF'den bahsediyor, gelen 6.4 milyar dolarlık SDR ve Güney Kore ile yapılan takas anlaşmasına rağmen merkez bankalı rezervleri tüketmiş. Ulan şu raporu yazana para veriyorlar ya, ben ona acıyorum. 2 yıldır söylüyorum. Bir de yatırım tavsiyesi niteliğinde seviye ve öneri vermiş. 27 Ağustos'ta 8.35 olan Türk Lirası dolar kuru yıl sonunda 9.25. Eylül 2020'de 10 ve 2022 sonunda 10.25 olacak. Çok iddialı değil mi? Peki bunu neye dayandırmış? Erdoğan'ın kadim faizler düşerse enflasyon da düşer felsefesine. Arkadaş, biz IMF'den yeni gelen 6.4 milyar dolarlık rezerv katkısının 20 katını bu teoriyi test etmek için kullandık. Tamam, pek bir yere varamadık. Ama inanıyoruz tekrar yapacağız. Ve doları tekrar fırlatacağız. Onlar da öyle diyor. Bizler inandık, siz de inanın. Size önümüzdeki ekonomi planını açıklıyorum. Daha öncekinin aynısı. Önce enflasyon kağıt üzerinde düşürülecek. Peki bu nasıl olacak diyorsanız, Murat kardeşiniz boş durmadı. Bu perşembe akşamı yayınlayacağım YouTube videosu için İstatistik Kurumu'nun eski başkanı Birol Aydemir'le söyleştim. Bak, adamın gol diyor tadında sayılarla nasıl oynandığını, hangi yöntemlerin kullanıldığını dinlettim. Orada görüşelim ama konumuza da dönelim. Enflasyon açıklanmasıyla beraber saraydan emir gelecek ve kaçınılmaz olarak faiz düşürülecek. Ya bazen düşünüyorum da, o son anımda hayatım bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçerken göreceğim şeylerin önemli bir kısmı Erdoğan olacak. Çay atması, ey demesi, ay ölmeyeyim ben be. İlk faiz indiriminde tahminlerin aksine bence çok büyük bir kıpırdanma olmayacak. Ama yönünü yukarı çevirecek. Neden? Yabancı yatırımcı olmazsa döviz hızla hareket edemez. Nerede? Yok işte. Ülkedeki yegane yabancılar, tatil yörelerinin doğal bitki örtüsü Araplar. İşte tam burada daha önce denenen ve Türkiye ekonomisini taklaya getiren kredi garanti fonu devreye girecek. Anlayacağınız vapurda simit için gelen kuşa can simidi atacaklar. Ancak ufak bir pürüz var. Bankalarda istenilen kredi hacmini yaratacak ne para ne de istek var. Önce batıkları toplamaya çalışıyorlar. Bugün mevcut kredi borcunu ödemeyene daha fazla borç verip neyi amaçlıyorlar? Yatırım mı, üretim mi, işe alım mı? Geç bunları. Bankalarda geçiyor zaten. Şirket riski alacaklarına bireysel takılıyorlar. Bireysel kredi vermek hem daha karlı hem de riski çok daha düşük. Yılların bankacıları bunu biliyorlar. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan çıktı. Bireysel krediler için yeni tedbirler alınacak dedi. Vatandaşların aylık gelirine göre çekeceği kredi miktarına limit getirilecek. Bireysele limit getirilince bankalar topladıkları mevduatın turşusunu kurmayacaklarına göre para kurumsal kredilere gidecek. Bir de artısı var. Aynı zamanda bu durum harcamaları kısacağı için enflasyonda da düşürücü etki yapacak. Bir taşla iki kuş nasıl ama? Şimdi bakalım şu tabloya. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne göre 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla ülkede kullandırılan nakdi kredi 4 trilyon 105 milyar lira. Bireysel kredilere bakıyoruz. 929 milyar lira civarında. Yaklaşık 111 milyar dolar eder. Ve toplam 34,5 milyon kişi. Anlayacağınız her iki kişiden biri bankalara borçlu. Kişi başı kredi borcu da ortalama 26.900 lira. Tamam, herkesi sallasan çıkmaz o para. Ama esas sorun bu değil. İnsanların bu kredileri faizleriyle birlikte öderken gelirleri artacak mı? Öyle bir şey olmayacak. Tasarruf birikmiyor. Gördük işte memura verilen zam mı? Enflasyonun altında kaldı. İşte esas sorun bu. Yanlış verilere göre planlama yapma. Ekonomiyi düzeltmek uzun hikaye. Bir sürü karar alacaksın. İşi bilenleri çalıştıracaksın. Tanıdığı yandaşı aç bırakacaksın. Kim uğraşacak onun yerine kefaletle kredi veririz. Ekonomiyi böyle misler gibi yönetiriz. Ama nasıl zekiyiz? Geçen yıl buna benzer kredi dağıttılar. Bir önceki kredi garanti fonu denemesinde ne olmuştu? Parayı alan şirketler dolar altın almaya koşturmuştu. İşte bu sefer ona da önlem alıyorlar. Sahi nasıl yapacaklar? Uygulaması zor ama. Ne dedi Lütfi? Kurumsal olarak alınan kredilerin gerçekte nasıl kullanılacağı konusunda bir prosedür oluşturacağız. Anlamı kredi alanların parayı dolara gömmesine izin vermeyeceğiz. Keşke o işler o kadar kolay olsa. İşin sonunda bakalım nasıl kıvıracaklar. Dansözlerin bu dönemden alacağı çok ders var. Bu arada alta 2 adet link koydum. İnternet basıyorsun gidiyorsun. Dünyada bu kadar karşılıksız para verken kripto paralar için anlamsız demek büyük cüret. İşte kripto paraları takip etmenizi istiyorum. Linklerden biri Pemex. Ben ekran açıkken onu tutuyorum. Canlı olarak kripto para fiyatları nereye gidiyor onu izliyorum. Sizin de fikriniz olsun. İkincisi yine kripto paralarda tokenlar hakkında kripto coin için yazdığım yazı. Bayağı bir uğraştım. Okumanızı diliyorum. Okumadan geçeni elektrikle çarparım. Size gelin karanlık tarafa diyorum. Hem dark side'da kızlar gelip sizinle tanışıyor. Uğraşmıyorsunuz. Öyle bir ortam var işte burada.
Kalbim sizinle, güç bizimle olsun.
Podcast dinle.